Arkası Yarın.
Katil Kim? 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan George Simenon. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Paris'in bir mahallinde ve aynı civarda bir ay içinde peş peşe 4 cinayet işlenmiştir. Öldürülenlerin 4'ü de kadındır ve sırtlarından bıçaklanarak öldürülmüştür. Paris Emniyeti'nin başarılı komiseri katili yakalamak için bir plan hazırlar. Bu plan, basın mensuplarına katilin yakalandığı söylenecek, serbest olan gerçek katilin de bunu bir gurur meselesi yaparak 5. cinayeti işlemeye yelteneceği varsayımına dayanmaktadır. Emniyette görevli bütün kadın polisler, sivil kıyafet giydirilerek cinayetlerin işlendiği civara gönderilir. Aynı gece kadın polislerden biri bıçaklı bir adamın saldırısına uğrar. Kadın polisin elinde kendisine saldıran adamın paltosundan kopan bir düğme kalır. Yapılan araştırma sonunda paltonun sahibinin bir dekoratör mimar olduğu anlaşılır. Dekoratör, paltosunu birinin yanlışlıkla sigarayla yaktığı için bir fakire verdiğini söyler. Fakat kadın polis, kendisine saldıran adamın aynı kişi olduğunu teşhis edince komiser adamı tutuklar. Ancak bir gece sonra aynı bölgede başka bir kadın daha öldürülür. Bu kadın da önce öldürülen 4 kadın gibi bıçaklanarak öldürülmüştür. Polis müfettişi bu son cinayeti polisi şaşırtmak için tutuklu dekoratörün karısı ya da annesinin işlediğini söyleyerek kadınlar hakkında soruşturma yapılmasını emreder.
Komiserim. Müfettişler yaptıkları tahkikat sonucunda her iki kadının da bu gece evlerinden dışarı çıkmadıklarını tespit etmişler.
Bu mümkün değil Canviye. İkisinden biri evden çıktı ve hizmetçi kızı öldürdü. İkisinden biri yalan söylüyor.
Ve her iki kadının da oturduğu apartmanın kapıcısıyla konuşulmuş. Kapıcılar kadınların dışarı çıkmadığını söylemişler. Çıksalar da mutlaka görürdük demişler.
Yaşlı kadının oturduğu bina kendisine ait. Bu yüzden onda dış kapının anahtarı mutlaka vardır. Kapıcı zilini çalmadan rahatça dışarı çıkıp girebilir.
Peki ya Marcel'in karısı Yvonne? Onlarda apartmanın anahtarı yok. Olsaydı evlerinde yaptığımız araştırmada bulurduk.
Onların kapıcısını daha önce ben de sorguya çekmiştim. Güya kendinden habersiz kimse apartmana girip çıkamazmış. Ama kiracılar onun gibi düşünmüyor. Kapıcının dul kaldığından beri akşam 7'den sonra kafayı çekip sızdığını anlatıyorlar. Bazen kapıyı açmadan önce 2-3 kez çalmak gerekiyormuş. Ve kapıyı da yarı yarıya uyuklayarak gelenlerin kim olduğunu anlamadan açıyormuş.
Yani Bayan Yvonne da kapıcının sarhoşluğundan faydalanarak rahatça dışarı çıkıp hizmetçi kızı öldürdükten sonra geri dönmüş olabilir.
Neden olmasın? Kadınlar nerede şimdi?
Emrettiğiniz gibi ikisini de buraya getirdim. Bu pek kolay olmadı ama. Marcel'in annesi yataktaydı. Kapıyı açmak istemedi. Kapı aralığından konuştu benimle. Bir çilingir getireceğimi söyleyerek tehdit edince kapıyı açtı.
Ya karısı, Bayan Yvonne?
Hiçbir şey söylemedi. Sanki geleceğimizi bekliyor gibiydi. Bizimle emniyet müdürlüğüne geleceksiniz deyince hiç itiraz etmedi.
Neredeler?
Söylediğiniz gibi ikisini de sorgu odasına aldım. Karşılıklı oturuyorlar.
Yan yana gelince kıvılcım çakmadı mı?
Bir kere şöyle bir bakıştılar. Sonra da birbirlerini tanımaz gibi göründüler.
Ne yani? Birbirlerinin halini hatrını sormadılar mı?
Hayır. Ama birbirlerinden fena halde nefret ettikleri ortada.
Bunu biliyorum.
Sizce bu geceki kızı hangisi öldürdü?
Bilmiyorum Janvier. Ama ikisinden birinin öldürdüğü kesin.
Peki kimin öldürdüğünü nasıl öğreneceğiz?
Onların konuşmalarını dinleyerek. Sen aynalı odadan onları izleyeceksin. Eninde sonunda konuşacaklardır. Saatlerce aynı odada oturan iki kişinin konuşmaması söz konusu bile olamaz.
Ya konuşmazlarsa?
Onu düşünmek bile istemiyorum.
Siz eve gitmeyecek misiniz?
Saat sabahın 3'üne geliyor. Jean çoktan uyumuştur. Bu olayla ilgili hazırlanan dosyayı bir kere daha gözden geçireceğim. Bu cinayetlerin sırrı dosyalardaki tahkikatlarda yatıyor. Sabahleyin gazeteleri onların odasına bırak. Bakalım cinayet haberini okuyunca ne yapacaklar, ne tepki verecekler. Kapıdaki nöbetçiye söyle bana koyu bir kahve getirsin.
Peki efendim.
Girin.
Günaydın komiserim.
Ah, günaydın Janvier. Anlat bakalım, kadınlar bütün gece ne yaptı?
İnanmayacaksınız ama sabaha kadar tek kelime konuşmadan oturdular komiserim.
Hiç mi konuşmadılar?
Hiç. Birbirlerinden böyle nefret eden insanlar görmedim hayatımda. İnsan tanımadığı biriyle bile saatlerce aynı odada kalsa iki laf ederdi.
Sabah gazetelerini odaya bıraktın mı?
Bıraktım. Gazetelerin cinayetle ilgili başlıklarını da görünür vaziyette koydum. Sonra da aynalı odaya geçip onları izledim.
Herhalde gazeteleri alıp dün geceki cinayet haberlerini okumuşlardır, ha?
Evet, okudular. Ama tek kelime etmeden. Okuduktan sonra da gazeteleri tekrar aldıkları yere koydular.
Bu arada gene hiç birbirleriyle konuşmadılar mı?
Hayır, hiç konuşmadılar. Yaptıkları tek şey birbirlerine bakmak oldu. Peki siz ne yaptınız? Tahkikat dosyalarını inceleyebildiniz mi?
İnceledim. Marcel Monsin'i buraya getirmeni istiyorum Janvier. Onunla konuşacağım. Daha sonra da annesiyle karısını getirmeni istiyorum.
Peki efendim.
Buyurun Bay Marcel, oturun.
Beni burada daha ne kadar tutmayı düşünüyorsunuz komiser?
Dün gece olup bitenlerden sizi haberdar ettiler mi?
Hayır, kimse bir şey söylemedi. Ne oldu?
Buyurun, gazetelere bakın.
Ne var gazetelerde?
Dün gece işlenen bir cinayet haberi. Okuyun lütfen.
Dekoratör Marcel Monsin'in tutuklanmasına rağmen Montmartre'da dün gece genç bir kadın daha öldürüldü.
Gördüğünüz gibi Bay Marcel, biri sizi kurtarmaya çalışıyor.
Ne demek istediğinizi anlayamıyorum komiser.
Yüzünüzdeki ifadeden dün gece işlenen cinayetten memnun olduğunuz görülüyor. Aklınız sıra bu cinayetle temize çıktığınızı sanıyorsunuz, değil mi?
Benim hiçbir şey sandığım yok.
Kadınların ikisi de burada.
Hangi kadınlar?
Anneniz ve karınız. Az sonra ikisini de buraya getirecekler ve karşılıklı anlaşacaksınız. Hep susmaya kararlısınız, değil mi?
Çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yok.
Bu işi artık bir sona bağlamanın sırası geldiğini anlamaya başlamadınız mı? Boşu boşuna bir cinayet daha işlendiğine inanmıyor musunuz? Eğer dün konuşsaydınız, o zavallı hizmetçi şimdi yaşıyor olacaktı.
Hiçbir şey bilmiyorum dedim ya size.
İki kadından hangisinin aptalcasına sizi kurtarmaya karar verdiğini biliyorsunuz ama.
Ne demek istediğinizi anlayamıyorum.
Hakkınızda ne düşündüğümü söyleyeceğim. Siz şüphesiz hastasınız. Zira normal bir insan hangi şartlar altında olursa olsun sizin yaptığınız gibi hareket etmez. Bu meselenin çözümlenmesi doktorlara düşer. Sizi yaptığınız işlerden dolayı sorumlu tutsalar bile bir şeyi değiştirmez bu.
Aynı şeyleri dinlemekten bıktım komiser.
Kasap oğlu olmak sizi alçaltıyor.
Saçmalıyorsunuz.
Babanızın kasap oluşu annenizi de alçaltıyordu. Zavallı babanızın neye benzediğini bilmiyorum. Anneniz tarafından özenle saklanmış olan o kadar fotoğraf içinde ona ait tek bir fotoğraf bile bulamadım. Sanırım anneniz ondan utanıyordu. Buna karşılık ilk çocukluk yıllarınızdan başlamak üzere her yanınızda sizi gösteren fotoğraflar çekmişler ve 6 yaşınızda kostümlü bir balo için size pahalı cinsten bir marke elbisesi diktirmişlerdi. Annenizi seviyorsunuz değil mi Bay Marcel?
Herkes annesini sever komiser.
Bazıları bir unvanla, bir servetle, hizmetçilerle, lüks ve konfor içinde doğarlar. Ama siz öyle doğmadınız. Bir kasap çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Sizin bir anneniz vardı ve o bütün bu aksilikleri gideriyordu. Başınıza ne gelirse gelsin anneniz yanınızdaydı. Bunu biliyordunuz. Öyleyse her şeyi yapabilirdiniz.
Saçmalıyorsunuz.
Yalnız bunun karşılığını vermek gerekiyordu. O da uysallıktı. Siz ona aittiniz. Annenize aittiniz. Siz onun bir oyuncağıydınız. Diğerleri gibi erkek olmaya hakkınız yoktu. Bazı gönül maceralarına girişirsiniz korkusuyla sizi 20 yaşınızda evlendiren oydu. Gülmeyin, gülmeyin. Son gülen iyi güler demişler. Hiç aşık olduğunuzu sanmıyorum. Karınıza bile. Sadece huzur içinde olmak, belki de annenizin etkisinden kurtulmak ümidiyle Yvonne'la evlendiniz.
Her lafınız saçma komiser. Yvonne'u bana bulan annemdir.
Biliyorum, biliyorum. Anneniz Yvonne'u da etkisi altına alacağını sanarak bulmuştu onu. Bu yüzden de evlendikten sonra karşı daireye yerleştirdi. Böylece sizi de elinin altında bulunduracaktı. Ama sonradan Tonga'ya bastığını anladı.
Komiser, biliyor musunuz? Bence siz kendinize yanlış meslek seçmişsiniz. Aslında polis değil, senaryo yazarı olmanız gerekirmiş.
Bütün bunlar neden adam öldürdüğünüzü açıklamaya yetmiyor, değil mi? Gerçek açıklama doktorlardan da gelmeyecek. Zira onlar da benim gibi meselenin ancak bir cephesini aydınlatacaklar. Meseleyi tümüyle yalnız siz biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki kendinizi anlatabilme yetisine de sahip değilsiniz.
Bakın komiser, beni devamlı aşağılıyorsunuz. Bunun farkındasınız değil
mi? Ama anneniz bir şeyi unutmuştu. Karınız da anneniz kadar size sahip çıkmıştı. İki kadın arasında çıkan kavgada çıbanbaşı sizdiniz. Şüphesiz ikisinin de oyuncağı haline gelmiştiniz. Birinci raundu karınız kazandı. Zira sizi annenizin oturduğu apartmandan çekip almış ve Saint Germain bulvarındaki şimdi oturduğunuz yere getirmişti. Bu kadın size yeni bir ufuk, yeni bir çevre ve yeni dostlar kazandırdı. Fakat siz zaman zaman bunlardan kaçıp Montmartre'a, annenizin yanına dönüyordunuz.
Her çocuk annesini özler ve onu ziyarete gider.
Annenize karşı duyduğunuz baş kaldırma hislerinin aynını karınız Yvonne'a karşı da duymaya başladınız. Çünkü her ikisi de sizi özgür bir erkek olmaktan alıkoyuyor.
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun
komiser. Erkek olduğunuzu düşünüyor ve buna kendinizi inandırmaya çalışıyordunuz. Fakat gerçekte bunun doğru olmadığını çok iyi biliyordunuz. Bir erkek olmaya cesaretiniz yoktu. O kadınların ihtimamlarıyla, hayranlıklarıyla ve gösterdikleri hoşgörüyle etrafınızda oluşturdukları hava olmaksızın duramıyordunuz. Sizi alçaltan da buydu.
Saçma!
Söyleyin.
Söylediğiniz her şey saçma.
Siz söyleyin. Kaç kez içinizden onları öldürme arzusu geçti? Sokakta öldürdüğünüz zavallı kadınlardan bahsetmiyorum ben. Annenizden ve karınızdan bahsediyorum. Çocukluk ve erişkinlik günlerinizde kendinizi kurtarmak için annenizi öldürmeyi aklınızdan geçirdiğinize iddiaya girerim. Gerçek bir proje değildi bu, hayır, hayır. Bir kızgınlık anında ortaya çıkan, şöyle bir an için düşünülen, fakat hemen unutulan bir tasarıydı bu. Öyle değil mi?
Bu aptalca sorularınıza cevap vermeyeceğim.
Daha sonra Yvonne için de aynı şey olmuştu. Her ikisinin de tutsağı olmuştunuz. Sizi besliyor, üstünüze titriyorlar, fakat aynı zamanda sizi malları gibi görüyorlardı. Siz onların bir eşyası gibiydiniz. Onlara aittiniz. Yalan. Sizin için birbirleriyle kavga ediyorlardı. Yalan. Ve siz annenizle eviniz arasında yalpalayıp duruyordunuz. Yalan. Barış içinde olmak için bir gölge
yalan.
Gibi yaşıyordunuz.
Hepsi yalan.
Tamamıyla aşağılık kompleksi içindeydiniz. Onlarsız da yaşayabileceğinize inanıyor ve bunu ispatlamak istiyordunuz. Ama bunu nasıl yapacaksınız?
Bu doğru değil.
Kendinizi yalan. Nasıl kabul ettirecektiniz annenize ve karınıza? Bu yalan. Bu mesleğinizle olmayacaktı. Zira başarısız bir sanatkar ve daha da kötüsü bu sahada bir amatör olduğunuzu biliyordun.
Bu doğru değil. Diplomam olmamasına rağmen başarılı bir mimar ve dekoratörüm ben.
Yalan söylüyorsunuz.
Asıl siz yalan söylüyorsunuz.
Kimse sizi ciddiye almıyordu. Bu durumda kendinizi nasıl kabul ettirecektiniz? Hangi göz kamaştırıcı hareketinizle kabul ettirecektiniz? Zira gururunuzu tatmin etmek için bu hareketin göz kamaştırıcı cinsten olması, dillerden düşmemesi gerekiyordu. Önceleri hem annenizi hem de karınızı öldürmeyi düşündünüz. Öyle değil mi?